Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 7 Tir 1404, Hicri Kameri 2 Muharrem 1447, Miladi takvimle 28 Haziran 2025 Cumartesi. Bugünkü yayınımızda sona sunacağımız akşam haberleri ve yorumun ardından sırasıyla Hüzünlü Nefes Podcast'ı, Muharrem ayı özel programı Terörün Yenilgisi, Necip Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İran halkından 60 şehide görkemli veda. Dünyanın manşetlerinde İsrail saldırılarında şehit düşenlerin tarihi cenazesi. İranlı General Şehit Golan Mali Reşit kimdir? Venezuela'dan İranlı sonucuya Simon Bolivar ödülü. Amerikan Senatosu Başkanı'nın İran'a karşı savaş etkilerini kısıtlayan kararı reddetti. 4 İranlı dünya işitme özürlü futsal şampiyonasının en iyileri arasında. Başkent Tahran cumartesi günü tarihi ve görkemli bir törene ev sahipliği yaptı. Aralarında üst düzey askeri komutanlar, kadınlar ve çocukların da bulunduğu bir 60'tan fazla direniş şehidi, halkın yoğun katılımıyla İnkılap Meydanı'ndan Azade Meydanı'na kadar düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandılar. Bu şehitler İsrail rejiminin İran'a yönelik son saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Törene Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Yargı Erki Başkanı Mohsen Ejei, Meclis Başkanı Mehmet Bagır Galibaf, Dışişleri Bakanı Seyda Basarakçı, Kudüs Günü Komutanı General Kani ve işgal rejiminin saldırısında yaralanan devrim lideri danışmanı Şemhane baş olmak üzere askeri ve sivil yetkililer, şehit aileleri ve İran halkının farklı kesimlerinden milyonlarca kişi katıldı. Katılımcılar İran bayrakları, şehitlerin fotoğrafları ve anti-Siyonist sloganları taşıyan pankartlarla direnişin ve birliğin mesajını dünyaya iletti. İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarında şehit düşen ve aralarında üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanlarının bulunduğu 60 kişinin cenaze töreni dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medyanın tepkileri, TRT Türkçe bu töreni tarihi olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın da katıldığına dikkat çekti. France 24 binlerce İranlı'nın katılımını vurguladı ve General Selami, General Hacizade ve General Bakri gibi isimlerin uğurlandığını belirtti. CNN ve Associated Press, İran halkının şehitlere veda ederken gösterdiği yoğun katılımı haberleştirdi. El Cezire töreni canlı yayınladı, El Arabiye ve Rus medyası da geniş yer verdi. Bu tören, İran halkının sadece şehitlerine vefa değil, aynı zamanda ulusal birliğe ve direnişe olan bağlılığını da dünyaya gösterdi. İranlılar şehitlerin kanı boşa gitmeyecek mesajını güçlü şekilde verdi. İşgal rejimi İsrail'in saldırılarında İran'dan önde gelen askeri yetkililer ve bilim insanları hedef alınmıştır. Ancak İran'dan karşı saldırıları Tel Aviv ve Hayfa gibi bölgelerde büyük yıkıma yol açtı. 12 gün süren çatışmaların ardından ateşkes sağlandı. Şehir Kor General Golan Mali Reşit, İran Silahlı Kuvvetleri'nde 40 yılı aşkın hizmetiyle ülkenin savunma ve caydırıcılık kapasitesini güçlendirmesinde önemli rol oynadı. Doğumu ve ailesi 1953 yılında Huzistan eyaletinin Desvur kentinde doğdu. Babası demirci, annesi ev hanımıydı. 6 kız ve 2 erkek kardeşi vardır. 1982 yılında evlendi ve birkaç çocuğu oldu. Oğlu da kendisiyle birlikte İsrail saldırılarında şehit düştü. Tahran Üniversitesi'nden lisans ve yüksek lisans, Terbiyat Müderrisi Üniversitesi'nden siyasi coğrafya alanında doktora derecesi aldı. Doktora tezi savunma stratejisinin oluşturulmasında jeopolitik etkenlerin rolü üzerindeydi. Savunma Yüksekokulu'nda doçent ve İmam Hüseyin Üniversitesi'nde de öğretim üyesiydi. Genç yaşta Pehlevi rejimine karşı mücadeleye katıldı. 1971-1976 yıllarında tutuklandı ve toplam 2 yıl hapis yattı. Hapisteyken Mohsen Rezai ve Ali Şemhani ile tanıştı. Serbest kaldıktan sonra Desvul, Ahvaz ve Hürremşehir'de silahlı mücadele veren Manserun adlı silahlı gruba katıldı. Devrim sonrası devrim muhafızlarına da Sepah'a katıldı ve Desvul'daki istihbarat ve operasyonlardan sorumlu oldu. İran-Irak Savaşı sırasında birçok büyük operasyonda üst düzey komutan olarak görev yaptı. 1983'te kurulan Ortak Komuta Karargahı Hatemul Enbiya'ya kilit rol üstlendi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran Devlet Televizyonu'nun sunucusu Sahar Emami'ye ve İsrail'in saldırısında şehit düşen medya çalışanlarına özel Simon Bolivar ödülü verdi. 16 Haziran'da İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na düzenlediği saldırı sırasında Sahar Emami canlı yayını kesmeden sürdürdü ve İran halkının direniş mesajını dünyaya duyurdu. Ödül Venezuela'da Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen törende takdim edildi. İran'ın Caracas Büyükelçisi Ali Çegin'i Emami ve Şehit Medya çalışanları adına ödülü teslim aldı. Maduro İran halkının liderliğine ve silahlı kuvvetlerinin direnişini övdü ve Amerika ile İsrail'i açıkça kınadı. Tören Venezuela'nın birçok ulusal kanallarında da canlı yayınlandı. Amerikan Senatosu, Amerikan askerlerinin İran'a karşı askeri operasyonlarına kongre onayı olmadan katılmasını yasaklayan bir karar tasarısını reddetti. İran Öğrenci Haber Ajansı kaynaklı habere göre bu kararın reddi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditkar söylemlerinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Oylama sonucunda 53 senatör hayır, 47 senatör ise evet oyu verdi. Demokrat senatör Tim Kaine tarafından sunulan bu karar tasarısı kongre tarafından onaylanmamış İran'a yönelik düşmanlıklarından Amerikan askerlerinin çekilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştı. Tasarıda ayrıca Amerikan anayasasına göre savaş ilan etme yetkisinin yalnızca kongreye ait olduğu ve herhangi bir askere müdahalenin kongreye bilgi verilerek kamuya açık tartışma ve oylama ile yapılması gerektiği vurgulandı. İran İşitme Futsal Milli Takımının baş antrenörü ve 3 oyuncusu 5. Dünya Şampiyonası'nın en iyi lideri arasında yer aldı. 5. Dünya Sağlığa Futsal Şampiyonası Cuma akşamı İtalya'nın Monte Silvano kentinde İran milli takımının şampiyonluğu ile sona erdi. İrib Haber Ajansı, Parsuday'ın İrib Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre turnuva sonunda çeşitli kategorilerde en iyi oyuncular açıklandı. Buna göre İran İşitme Özürlü Futsal Milli Takımının Teknik Direktörü Mehdi Sanei ile birlikte oyuncular Ali Asker Mahbubi, Muhammed Hasan Abdullahi ve Ali Rıza Muhtarabai çek şekilde ödüllendirildi. Dünyanın en iyi antrenörü Mehdi Sanei, turnuvanın gol kralı Ali Asker Mahbubi, turnuvanın yıldızı Muhammed Hasan Abdullahi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinliyorsunuz. Bu akşamki yorumumuz Amerikan Başkanı'nın savaş yetkilerini kontrol etme girişimlerine engel başlığı altında. Amerikan Senatosu, bu ülkenin savaş yanlısı politikalarının devamı doğrultusunda Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri operasyonlarına katılmasını yasaklayacak bir karar tasarısını reddetti. Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından sunulan bu karar tasarısı, Amerikan Senatosu'nun 100 üyesinden yalnızca 47'sinin oyunu alabildi. 53 senatör ise karşı oy kullandı. Bu karar tasarısı Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin Kongre tarafından yetkilendirilmemiş İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlıklardan çekilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştı. Metinde ayrıca Amerikan Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğu ve Amerika'nın başka ülkelere karşı askeri operasyonlara katılımının Kongre'ye bilgi verilmesi, kamuoyu tartışması ve oylama gerektirdiği vurgulanmıştı. Tasarıda şu ifadeye yer verilmiştir. Kongre, Başkan Trump'a Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin İran'a veya onun hükümetine ya da silahlı kuvvetlerine karşı askeri eylemlerde kullanılmasını durdurma talimatı verir. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato ise Amerikan hükümetinin gelecekteki askeri operasyonları üzerinde Kongre denetimini güçlendirebilecek bu karar tasarısına da karşı çıktı. Oysa Amerikan Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir ve sadece bu organ Amerika Birleşik Devletleri'ni başka ülkelerle savaşa sokabilir. Bu münhasır yetki ise Amerikan tarihinde birçok kez başkanlar tarafından göz ardı edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin katıldığı yaklaşık 260 savaşın yalnızca 5'inde önce Kongre savaş ilan etmiştir, ardından Başkan Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı olarak asker gönderme emri de vermiştir. Yürütme organının yasama organının münhasır yetkisini sürekli ihlal etmesi sonunda Kongre'nin geri adım atmasına ve başkanın savaş yetkileri yasasının kabul edilmesine de yol açmıştır. Bu yasa başkanın savaşa girme yetkisini genişletti ve ülke için olumsuz sonuçlar da doğurdu. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in İran'a saldırısına katılması ve Amerikan uçaklarının İran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından bazı siyasetçiler, Başkan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş yanlısı politikalarını da takip etmesinin Amerika'yı Batı Asya'da yıkıcı bir savaşa sürükleyebileceğinden de endişe ediyor. Bu nedenle Senato'da böyle bir girişimi engellemek için bir karar tasarısı sunuldu. Ancak Trump'ın partilileri tarafından da reddedildi. Bu gelişmeyle birlikte Trump'ın önceki başkanların izinden gitmesi ve İsrail'in İran'a karşı olası bir sonraki askeri eylemine destek vermesi için önü açılmış oluyor. Ancak İran'ın savunma ve saldırı kapasitesi Amerikalı bazı senatörlerin İran'a yönelik saldırıları önleme çabalarından daha etkili olabilir. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz. Değerli dinleyiciler, programımızın devamında Hüzünlü Nefes Podcast'ı, Muharrem Ayı Özel Programı, Terörün Yenilgisi ve Necubela Öğütler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Hüzünlü Nefes Podcast'i Yasin Hicazi'nin Ah adlı kitabından alınan ve Şeyh Abbas Kumi'nin Nafs-ül Mahmum adlı eserinin sade ve modern bir çevirisidir. Bu bölümde sizi Kufe'de gerilimin zirveye ulaştığı günlere götüreceğiz. İhanetin, inancın ve cesaretin aynı anda ortaya çıktığı bir yere. Kader belirleyici büyük seçimlerle tarihi şekillendiren adamların hikayesini anlatacağız. Kufe'nin artık eskisi gibi olmadığı ve büyük bir fırtınanın yaklaştığı günleri. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcast'in İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hüseyin Aleyhisselam Irak'a gitmeye karar verdiğinde İbni Abbas onun yanına geldi ve şöyle dedi. Ey amcaoğlu, Irak'a gitmek istediğini duydum ama bil ki oradaki insanlar haindirler ve seni yalnızca savaş için davet etmişlerdir. Eğer gitmek istiyorsan acele etme. Eğer Mekke'de kalmak senin için zorsa Yemen'e gitmen daha iyidir. Orası uzak bir bölgedir ve senin için iyi bir sığınaktır. Yemen'de güvenebileceğin destekçilerin var. Ayrıca temsilcilerini farklı şehirlere gönder ve Kufe halkına ve Irak'taki dostlarına mektup yaz. Eğer bulundukları yerin hükümdarını oradan uzaklaştırabilirlerse senin yanına gelsinler. Ama dikkatli ol. Ben onların ihanetinden güvende değilim. Eğer hükümdarlarını deviremezlerse yerinde kal ve Allah'ın neyi kısmet ettiğini görelim. Hüseyin Aleyhisselam ona şu şekilde cevap verdi. Senin benim iyiliğimi istediğini biliyorum. Ancak Müslim İbni Akil'den bir mektup aldım ki Kufe halkı bir araya gelmiş, biat etmiş ve bana yardım etmeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. Bu yüzden bu yolculuğa çıkıyorum. İbni Abbas ise şöyle dedi. Onların sözlerine güvenme. Aynı kişiler daha önce babanın ve kardeşinin yanındaydılar. Ama yarın sana karşı savaşabilirler. Eğer yola çıkarsan ve bu haber İbni Ziyad'a ulaşırsa onları seninle savaşmak için gönderecektir. Sana mektup yazanlar bile düşmanlarından daha tehlikeli olabilirler. Eğer sözümü dinlemeyeceksen ve Kufe'ye gitmeye kararlıysan ne olur kadınlarını ve çocuklarını yanında götürme. Allah'a yemin ederim ki öldürmenden korkuyorum. Hüseyin Aleyhisselam şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki eğer orada öldürülürsem bu benim için Mescid-i Haram'a saygısızlık edilmesinden daha iyidir. İbni Abbas ümidini yitirince Hüseyin'in iki kaşın arasını öptü ve şöyle dedi: "Seni Allah'a emanet ediyorum." Sonra oradan ayrıldı. Ardından Hüseyin Kabe'yi ziyaret etti ve Kufe'ye doğru yola çıktı. Hüseyin'in Mekke'den ayrıldığını duyan Vali Amr ibn Said korkuya kapıldı. Her ne pahasına olursa olsun Hüseyin'in geri dönmesi için emir verdi. Ardından takip etmeleri için gruplar gönderdi. Fakat başarılı olamadılar ve geri döndüler. Amr ibn Said yine vazgeçmedi. Bu kez kardeşi Yahya'yı bir grupla birlikte Hüseyin'i geri dönmeye ikna etmesi için gönderdi. Fakat Hüseyin bu mesajlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Olaylar tartışmaya dönüştü. Yahya'nın adamlarıyla Hüseyin'in yaranları arasında sözlü atışmalar, hatta fiziksel sürtüşmeler yaşandı. Ancak Hüseyin teslim olmayı reddetti ve kararlılıkla yoluna devam etti. Bu sırada Mekke'deki hava ağırlaşmıştı. Herkes kaygılı ve hüzünlüydü. Öte yandan Müslim İbni Akil hala Kufe'deydi. Başta yaklaşık 30 kişiyle birlikte camide kalmıştı. Ancak durumun giderek tehlikeli hale geldiğini ve halkın desteğinin azaldığını fark edince camiyi terk etti. Yanında 10 kadar kişiyle birlikte kendi mahallesine doğru yöneldi. Ama yolda yarenleri birer birer ayrıldılar. Müslim etrafına bakıyordu ama artık ne yol gösterecek biri kalmıştı ne de onu koruyacak bir dost. Yalnız ve şaşkın şekilde Kufe sokaklarında dolaşıyordu. Nereye gideceğini bilemiyordu. Ta ki yolu Tu'a adında bir kadının evine düştü. Bu kadın daha önce Kufe'nin ileri gelenlerinden birinin azat ettiği cariyesiydi. O sırada oğlu evde yoktu ve kadın onu bekliyordu. Müslim perişan halde selam verdi ve su istedi. Kadın ona su getirdi. Müslim biraz içtikten sonra oracıkta oturdu. Kadın birkaç kez gitmesini, orada kalmamasını istedi. Çünkü başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Ancak Müslim ona Kufe'de kimsesiz olduğunu, sahipsiz kaldığını söyledi ve ondan sığınacak bir yer istedi. Kadın onun durumunu fark edince onun gerçekten Müslim İbni Akil olup olmadığını sordu ve emin olunca onu evine aldı ve ayrı bir odaya yerleştirdi. Ona bir yatak serdi ve akşam yemeği getirdi. Ancak Müslim'in canı yemek istemiyordu. Bir süre sonra kadının oğlu eve döndü ve annesinin tavırlarının tuhaf olduğunu fark etti. Nedenini öğrenmeye çalıştı ama annesi hiçbir şey söylemedi. En sonunda oğlu ısrar edince Tu'a ona sırrı açıkladı ve bunu kimseye söylememesi için ona yemin ettirdi. Oğlu da sessiz kalacağına söz verdi. Ubeydullah İbni Ziyad şehirde artık Müslim İbni Akil'in taraftarlarından iz kalmadığını görünce etrafındaki adamlarına hala onun yandaşlarından birinin kalıp kalmadığını öğrenmek için her yeri aramalarını emretti. Ancak kimseyi bulamadılar. Daha sonra kendisi yatsı namazından önce camiye gitti. Tüm adamlarını minberin etrafında topladı ve şöyle ilan etti: "Herhangi bir komutan ya da ileri gelen bu namazı caminin dışında kılarsa artık benim katımda bir yeri yoktur." Bu yüzden halk etrafını sardı ve onunla birlikte yatsı namazını kıldılar. Namazdan sonra kısa bir hutbe verdi ve şunu duyurdu: "Müslim İbni Akil yönetime isyan etmiş ve toplum içinde ayrılık çıkarmıştır. Onu evinde saklayan herkes benim gazabımla karşılaşacaktır. Ama kim onu yakalayıp teslim ederse 1000 dinar ödül alacaktır. Ayrıca halka devletin emirlerine uymalarını, sokakları ve yolları gözetlemelerini ve evleri araştırmalarını emretti. Tam o sırada Müslim'e sığınak sağlayan kadının oğlu Bilal, sabahın erken saatlerinde Abdurrahman İbni Muhammed Eş'as'ın yanına giderek Müslim'in kendi evlerinde saklandığını haber verdi. Abdurrahman da durumu babasına bildirdi ve babası da meseleyi sessizce Ubeydullah İbni Ziyad'a iletti. Ubeydullah bu haberi alınca öfkelendi ve Abdurrahman'ın babasını Müslim'i hemen yakalamak için harekete geçmeye zorladı. Sabahın erken saatlerinde Tu'a, Müslim'in abdest alabilmesi için ona su götürdü. Müslim'in bütün gece uyumadığını görünce onun durumunu nazikçe sordu ve Müslim gece boyunca sadece biraz uyuduğunu söyledi. Ubeydullah İbni Ziyad Kays kabilesinden Ubeydullah İbni Abbas Selmi komutasında 60 ila 70 silahlı adamı Müslim İbni Akil'in saklandığı eve gönderdi. Askerler evi kuşattılar. Müslim atların ve adamların sesini duyunca zırhını giydi, duasını ve namazını hızla bitirdi. Ardından Tu'a'ya dönerek onun merhametle görevini yerine getirdiğini ve mükafatını Allah'tan alacağını söyledi. Müslim, saldırganların onu dışarı çıkarmak için evi ateşe vermesinden korktuğu için kılıcını alıp dışarı çıktı. Düşmanlar avluya girdiler ve ona saldırmaya çalıştılar. Ancak sokak öylesine dardı ki her yandan yaklaşmaları mümkün olmadı. Bu çatışmada Müslim 40'ın üzerinde düşmanı öldürdü. Saldırganlar Müslim'e ön cepheden yaklaşmanın işe yaramadığını anlayınca evin damlarına çıktılar. Oradan taşlar atmaya ve hatta yakılmış kamış parçaları fırlatmaya başladılar. Bu durumu gören Müslim kaçacak bir yol kalmadığını anladı ve ölüme hazırlandı. Kılıcını kuşanarak cesaretle sokağa daldı ve büyük bir yiğitlikle savaştı. Öyle ki bazı düşmanlarını çıplak elleriyle damdan aşağı fırlattı. Bu çetin çatışmada birçok kişi öldü ya da yaralandı. Haber Ubeydullah İbni Ziyad'a ulaştığında komutanı sertçe azarladı ve neden yalnızca bir kişiyi yakalayamadığını sorguladı. Bunun üzerine Muhammed bin Eş'as şöyle dedi. Biz sıradan bir adamla karşı karşıya değiliz. Bu peygamberin ailesinden cesur bir savaşçıdır. Bu sırada Ubeydullah, Müslim'e can güvenliği sözü verilmesini emretti. Belki bu sayede daha fazla kan dökülmeden teslim olurdu. Saldırganlar yüksek sesle bağırarak ona eğer teslim olursa güvende olacağını söylediler. Ancak Müslim bu teklifi kabul etmedi ve savaşmaya devam etti. Derken büyük bir grup saldırgan ok ve taşlarla ona hücum etti. Müslim'in bedeni yara bere içinde kaldı yorgun düşüp bir duvarın yanına oturdu ve peygamberin torununa reva görülen bu haksızlıktan yakındı. Bir kez daha ona can güvenliği vaadinde bulundular. Ama Müslim teslim olmak istemiyordu. Ancak aldığı ağır yaralar nedeniyle artık direnemeyecek durumdaydı. Bunun üzerine Muhammed İbni Eş'as yanına geldi ve yine güvenlik sözü verdi. Bu defa Müslim ayakta duracak gücü kalmadığından teslim olmayı kabul etti. Onu bir merkeple taşıdılar. Kılıcını aldılar ve o anlarda Müslim kurtulamayacağını anlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Düşmanları ona alaycı bir şekilde neden ağladığını sordular. Müslim şöyle cevap verdi. Ben kendim için üzülmüyorum. Endişem ailem ve İmam Hüseyin ile onun yarenleri içindir. Onlar da belki ileride aynı akıbete karşı karşıya kalacaklar. Müslim İbni Akil bunca çatışma, yara ve yorgunluğun ardından yakalandığında en büyük endişesi İmam Hüseyin ve ailesiydi. Hüseyin'in şehre yaklaştığını biliyor ve onun da bu akıbete uğrayabileceğinden korkuyordu. Son anlarında büyük bir kaygıyla Muhammed İbni Eş'as'a döndü ve İmam Hüseyin'e bir mesaj iletmesini istedi. Mesajında Kufe halkının güvenilir olmadığını vurguladı. Çünkü aynı insanlar zamanında babası Ali'ye de sadık kalmamış ve ona defalarca sırt çevirmişlerdi. Müslim, Hüseyin'e ulaşacak bu mesajda onu Kufe halkının vaatlerine kanmaması konusunda uyarıyor ve ailesini bu şehre getirmemesini, mümkünse Medine'ye dönmesini tavsiye ediyordu. Müslim akşama kadar hayatta kalamayabileceğini biliyordu ve bu mesajının acilen iletilmesini istedi. Muhammed İbni Eş'as da bu mesajı ulaştıracağına dair söz verdi. Daha sonra Muhammed İbni Eş'as, Müslim'i Kufe valisi Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayına götürdü. Oraya vardıklarında Muhammed, Ubeydullah'a, Müslim'e can güvenliği sözü verdiğini söyledi. Ancak Ubeydullah öfkeye kapıldı ve bağırarak ona bu konuda bir yetki verilmediğini, kendisinin sadece Müslim'i yakalamakla görevlendirildiğini, ona güvenlik sözü veremeyeceğini bildirdi. Müslim İbni Akil çok susamıştı. Su istedi. Fakat düşmanlarından bazıları ona bir damla su bile vermeyi reddetti. Hatta bazıları ona sert ve acımasız sözler söylediler. En sonunda birkaç kişi bir kap su getirdi. Ancak Müslim bardağı kaldırıp suyu içmek istediğinde ağzı o kadar çok kanamıştı ki su kana karıştı ve içemedi. Defalarca denedi ama başarılı olamadı. O anda anladı ki bu ömrünün sonuna işaretti ve artık serin bir yudum su ona nasip olmayacaktı. Ardından Müslim İbni Akil'i Kufe valisi Ubeydullah İbni Ziyad'ın huzuruna çıkardılar. Müslim ona selam vermedi. Saray muhafızlarından biri hayretle neden selam vermediğini sordu. Müslim ise sakin bir şekilde eğer beni öldürecekse ona selam vermenin bir anlamı yoktur diye cevap verdi. Ubeydullah Müslim'e vasiyeti varsa söylemesini emretti. Bunun üzerine Müslim, kendi memleketinden olan tanıdıklarından Ömer İbni Sa'da dönerek üç istekte bulundu. Birincisi, küçük bir borcu olduğunu ve bunun ödenmesini rica etti. İkincisi, öldürüldüğünde bedeninin sokaklara atılmayıp defnedilmesini istedi. Ve üçüncüsü, en önemli olanı İmam Hüseyin'e bir mesaj ulaştırılmasıydı. Kufe halkının vaatlerine aldanmaması, bu şehre gelmemesi ve mümkünse geri dönmesiydi. Ancak Ubeydullah Müslim'in bu son arzularına alaycı bir bakışla yaklaştı ve hepsini reddetti. Ardından onunla arasında sert bir tartışma başladı. Ubeydullah Müslim'e ve ailesine hakaret etmeye başladı. Müslim ise sessiz kalmadı ve Ubeydullah'ın soyu ve kişiliği hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Sonunda Ubeydullah Müslim'in sarayın en yüksek yerine çıkarılmasını ve oradan başının bedeninden ayrılarak aşağı atılmasını emretti. Müslim'i yukarıya götürmeden hemen önce son bir kez Muhammed İbni Eş'as'a döndü ve şöyle dedi: "Eğer sen bana can güvenliği sözü vermeseydin asla teslim olmazdım ve son nefesime kadar savaşırdım." Bu Müslim İbni Akil'in son sözüydü. Daha sonra onu sarayın tepesine çıkardılar ve Ubeydullah İbni Ziyad'ın emriyle şehit ettiler. Müslim İbni Akil'i sarayın en üst noktasına çıkardıklarında infaz emrini yerine getirme görevi Bukayr adında bir görevliye verildi. Olaydan sonra Ubeydullah İbni Ziyad Bukayr'a Müslim'in ölmeden önce ne söylediğini sordu. Bukayr, Müslim'in sürekli kendi kendine bir şeyler mırıldandığını, belli ki içinden kararlar verdiğini ve Allah'tan bağışlanma dilediğini söyledi. İnfaz anı geldiğinde Bukayr öne çıktı ve Müslim'e alaycı bir şekilde, "Şimdi seni ele geçirdiğim için mutluyum, senden intikam alacağım," dedi. Ardından kılıcıyla bir darbe indirdi. Fakat ilk darbe ağır ve öldürücü olmadı. Müslim ona bakarak şöyle dedi: "Bu darbe daha önce aldığım yarayı telafi etmedi." Son anlarında bile Ubeydullah yukarıdan alayla bağırdı: "Ölümün yaklaşmışken bile hala gurur yapıyorsun." Bunun üzerine Bukayr ikinci darbeyi indirdi ve Müslim İbni Akil orada şehit oldu. Bu hüzünlü ve Çalkantılı Podcast'in sonuna kadar bizimle olduğunuz için içtenlikle teşekkür ederiz. Müslim İbni Akil'in yaşam öyküsünü dinlemek sadece tarihsel bir hikayeden geçmek değil. Aynı zamanda büyük çelişkilerin ortasında korku ile umut arasında kararlar veren insanların dünyasına adım atmaktır. Kararlar ki hayatlarını ve hatta bir milletin kaderini sonsuza dek değiştirmiştir. Belki bugün unutulmuş gibi görünür ama yaşamlarının her anı şunu hatırlatıyor. Sadakat, fedakarlık ve hakikate inanmak, insanın canına bile mal olsa, karanlıkta parlayan bir ışık gibi yankı bulur. Müslim ve yarenlerinin yaşadıkları, her şeylerini kaybetseler bile son ana kadar direnen insanların hikayesidir. Yardım umutları boşa çıksa da. Kufe sokakları sessizlik ve güvensizlikle kuşatılmışken hala kapalı kapılar ardında insanlık ve sadakatten vazgeçmeyenler vardı. Müslim tüm acılarına ve yalnızlığına rağmen Hüseyin'i uyarmak sorumluluğundan bir an bile vazgeçmedi. Geri dönüşü olmadığını bilse de. Bu bölümün sonu sadece Müslim'in hikayesinin bitişi değil. Aynı zamanda hakikatin bayrağını taşıyan yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ondan sonra bu yolu izleyen çok insan oldu ve hala onların ayak sesleri tarihin derinliklerinden duyulmaktadır. Müslim İbni Akil'in hikayesi hepimiz için bir hatırlatmadır. Mutlak umutsuzluk anlarında bile sessiz sadakat ve direniş, geleceği ilham verecek bir tarih yazabilir. Bir sonraki bölümde sizlerle birlikte Kerbela topraklarına yeni bir yolculuğa çıkacağız. Direnişin ve imanın zirveye ulaştığı, cesaretin yeniden tanımlandığı o yere. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.edu.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ve eğer bu hikayeler sizin için önemli ve etkili ise onları arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın. Sizlerden ayrılırken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muharrem ayı. Bir kez daha Muharrem ayı gelip çattı. Toprağın siyaha büründüğü, gökyüzünün kanlı gözyaşlarıyla ağladığı ay. Öyle ki güneş bile Kerbela'nın utancından kızıl bir renkte doğar. Muharrem yalnızca tarihsel bir olayı anmak değildir. Ebedi bir ahdin melodisinin yeniden can bulmasıdır. İmam Hüseyin aleyhisselam ve onun daima diri olan öğretiyle tazelenen bir sözleşme. Selam olsun Hüseyin'in adıyla çarpan yüreklere. Evet, Muharrem sadece bir olay değil. Bu aşkın, hüznün ve yüceliğin, dirinişin ve özgürlüğün bir mevsimidir. Bu ayda hak arayışının sancağı tarihin zirvesine dikildi. Bu ay zamanı aşan ve uyanık ruhları sonsuza dek peşinden sürükleyen bir destanı hatırlatır. Aşk kafilesinin ayak sesleri hala tarihin kulağında yankılanmakta ve yürekler her Ya Hüseyin seslenişiyle yeniden Kerbela'ya yolculuk eder. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Habibi Hüseyin. Bu tarihin derinliklerine olan aşk dolu yolculukta hakikatin izi hala canlıdır. Sadece hatıralarda değil, Kerbela'nın her köşesinde, hatta sessiz ama uyanık bir doğada, örneğin Fırat'ın suskunluğunda bile. Evet, nehir bile suskun kalmamış, sanki o kanlı öğle vaktinde kendini orada bırakmış. Fırat sanki hala mahcup bir suskunlukla akmakta. Yüzyıllardır yorgun, kırık ve sessizce ilerliyor. Hala kılıçların şakırtısını işitiyor, çocukların ağlayışını, yiğitlerin haykırışlarını duyuyor. Hala kadınların feryatları, ehli beytin ve sadık dostlarının hüznü yankılanmakta. Ve hala Hazreti Hüseyin'in ve vefalı yarenlerin şehadetini, cesaretini, fedakarlığını hissedebiliyorsun. Bu yaşlı nehir içinde sakladığı bin bir hatırayla geçmişin sessiz tanı olmaya devam ediyor.
Var şok geçer bela, aldı sabrimi neyne var. Ateşin dilden ses gelir, sende yatan şaha canım feda.
Bu bela, Hüseyin kâr bu bela.
Fırat'ın ağır sessizliğinden huzurlu görünen ama fırtınalarla dolu iç dünyasından sessiz ama derin bir çığlık duyulabilir. Asırlardır yankılanan bir çığlık. Muharrem duruşun adıdır. Zulmün karşısında dimdik duruş, gafletin karşısında uyanış ve hak arayışçılarının üzerine çöken fırtınalara karşı direniştir Muharrem. Muharrem, zillete hayır demektir. Heyhat mine zille, zillet bizden uzaktır, sadece bir cümle değildir. Bir ahlaktır, bir yolculuktur. Tarihin kalbinden yükselen bir çığlıktır bu, hala dünyanın kulaklarında yankılanmaktadır. Her yıl Muharrem geldiğinde sanki bu feryat yeniden can bulur. Her çağ ve mekana adaletin bedelsiz kazanılmadığını ve özgürlüğün fedakarlık istediğini hatırlatır. Muharrem feryadın ayıdır. Gafletin yerini uyanışın, inanç kadar yüce bir duruşun aldığı zaman dilimidir. Tüm tarihin bir tek öğle vaktine borçlu olduğu bir aydır bu. O öğle vakti ki hak batıla karşı ayağa kalktı ve dünya sonsuza dek değişti. Bu ayda toprak ve kan, susuzluk ve ateş, kırbağa ve ok artık sadece kelimeler değil. Mühürlü sırlar, imanın, fedakarlığın ve hakikat arayışının simgeleridir. Muharrem bir yolun sonu değil, sonsuz bir mesajın başlangıcıdır. Her yıl Fırat'la, gözyaşıyla ve Ya Hüseyin nidalarıyla yeniden işitilen bir çağrıdır. Bu ay fedakarlık, kahramanlık, cesaret ve özveri ayıdır. Kandır ki kılıca üstün geldi. Hakkın gücünün batılı ebediyen mahkum ettiği, zalimlerin ve şeytani iktidarların alınlarına batılın damgasını vurduğu aydır. Bu ay asırlar boyunca nesillere zaferin mızrağın ucunda kazanıldığını gösterdi ve bu ayın yüreğinde bir kıyamın sancağı dalgalanmaktadır. Allah Resulü'nün torunu tarafından başlatılan bir kıyam, ne iktidar için ne de intikam için, sadece hakkı ihya etmek için baş eğmediği zorbalığa. İmam Hüseyin aleyhisselam, cennet gençlerin efendisi olarak kıyamıyla babasının yolunu sürdüren bir önderdir. Adaletin timsali olan Ali aleyhisselamdan adalet fidanını miras aldı ve o fidanı Kerbela'da kendi kanıyla suladı. Bu kıyam, kardeşi İmam Hasan aleyhisselamın barışıyla birlikte İslam'ın hakikatini eksiksiz şekilde ortaya koydu. Barış ve kıyam, adalete doğru yükselişin iki kanıdıdır. Zıt değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Hüseyin aleyhisselam, batılın hakkın karşısında yenilebileceğini ispatladı ve bu gerçeği o ve yol arkadaşları hayatlarıyla belgelediler. Bugün yüzyıllar geçse de bu isim hala diri. Her hak talebinde, her mazlumun yanında Hüseyin'in sesi yankılanıyor. Hüseyin aleyhisselam öğretti ki zulüm karşısında durmak gerekir, tüm dünya karşısında olsa dahi. Bu ses tarih boyunca yükselen özgürlük ve insan onurunun çağrısıdır ve bu çağrı ebediyen yaşamaya devam edecektir.
Ey ağlama sarlar, eşte dili heydar, bu iftiharım değil, sensen bana rehber. Ey ağlama sarlar, eşte dili heydar, bu iftiharım değil, sensen bana rehber.
Değerli dinleyiciler, Aşura sadece bir olay değildir. Akan bir hakikattir. Bu hakikat, uyanık vicdanları kıyama, özgür ruhları aydınlığa ve basirete çağırır. Bugün de Hüseyin'in hak arayışı, Abbas'ın vefası, Zeynep'in sabrı, Kasım'ın fedakarlığı ve Habib İbni Mezahir'in direnişi hala derin anlamlar taşır. Ve her kim Hüseyin'i bir ruha sahipse bu anlamları kendi benliğinde yaşatmalıdır. Aynı o aydınlık yolun izinde bugün İran İslam Cumhuriyeti o kutsal kıyamın bayraktarlığını yapmaktadır. Hüseyin İbni Ali'nin kanıyla ihya ettiği mektep bugün çağın zulmü karşısında dimdik ayakta, düşmanın gürültüsünden korkmadan hak yolunu yürütmektedir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da temelini attığı şey yalnızca dönemin Yezidine karşı bir mücadele değildi. Bu, tüm çağlardaki özgürlük yanlılarına bir örnek oluşturan bir duruştur. Her devirde zulüm baş gösterdiğinde onunla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin yol haritasıydı. Ve bugün zamanın Yezidi, Siyonist rejim ve onunla aynı safta yer alan müstekbir güçlerdir. Bu güçler yalnızca toprakları işgal etmiyor, halkların iradesini de hedef alıyor. Bu modern zorbalara karşı İran İslam Cumhuriyeti sarsılmaz bir dağ gibi dimdik ayakta durmaktadır. Kuruluşundan itibaren bu topraklarda zillet bizden uzaktır nidaları yükseldi ve tüm komplo, yaptırım, suikast ve savaşlara rağmen bu ses hala susmamıştır. Muharrem, zamanın Hüseyin ile yeniden ahitleşmek için bir fırsattır. Hakkı savunmanın sadece sözle değil, eylemle anlam bulduğunu hatırlamak için bir çağrıdır. Tıpkı İran halkının yaptığı gibi, ekonomik baskılara, güvenlik tehditlerine ve düşmanın karmaşık savaşlarına rağmen her yıl evlerinin önüne matem sancağını asarak "Lebbeyk ya Hüseyin" feryadını en gür şekilde haykırırlar. Bugün İran halkı Hüseyin'i bir aşkla dolup taşan yüreklerle yeniden şehirlerini siyaha büründürüyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hizmet edenler, gönüllü gençler, esnaf, çocuklar ve hatta yaşlılar hepsi bir araya gelerek haykırıyor. Bu Muharrem gayretin Muharrem'idir. Batıl olan her şeye karşı direnişin ayıdır. Gençler mukepler kuruyorlar, aileler adak yemekleri hazırlıyor ve tekyahaneler eşsiz bir ihtişamla kuruluyor. Çünkü bu yapılanlar yalnızca yas törenleri değil, bilakis Hüseyin'in mektebine verilen sessiz ama derin, anlamlı destek beyanlarıdır. Bugünün zorbalıklarına karşı bir duruş manifestosudur. Ehlibeyt'in mersiye hanları, minberlerin hatipleri, kana bulanmış sakaldan şiirler okuyan şairler, hep bir ağızdan Muharrem'in uyanışa hizmet eden bir güç olduğunu söylüyorlar. Ne zaman ki onlar İslam ümmetinin bu ayda taşıdığı güce vurgu yapar, hamasi meydan okumalar minberlerde duyulmalı deseler, bu Aşura'nın yalnız bir hatıra değil, günümüzün zulümleriyle hesaplaşan bir mücadele çağrısı olduğunu gösterir. Ve bugünün zulmü başka kılıklarda karşımıza çıkar. Siyonist rejim ve destekçileri yalnızca bombayla, füzeyle değil, medya tahrifatıyla, zihinsel savaşla ve ekonomik yaptırımlarla halkları sindirmeye çalışırlar. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi, izzetli ölüm zilletle yaşamaktan evladır. İran milleti ve dünyanın özgür halkları da bilir ki, izzet ancak direnişle kazanılır, uzlaşmayla değil. Bu yılki matem meclislerinde İran halkının kalplerinden direnişin ezgileri yükseliyor. Her bir gözyaşı yalnızca bir yas değil, bir yemindir. Işığın yoluna sadakat yemini. İran halkı halinin diliyle şöyle diyor. Eğer bugün bir Hüseyin zamanın Yezidine karşı durmuşsa biz de onun yanında duracağız. Ve bugünün Hüseyin'i İslami direniş kültürüdür. İran'da, Lübnan'da, Filistin'de, Yemen'de ve mazlumun sesinin yükseldiği her yerde kök salmış bir kültür. Mazlumun yanında durmak, Filistin davasını sahiplenmek ve İsrail'e ölüm sloganını haykırmak, yıllardır İran İslam Cumhuriyeti'nde canlı tutulan Aşura kültürünün ayrılmaz parçalarıdır. Nitekim Kerbela'da Aşura kılıç ve susuzlukla yazılmışsa, bugün bu kıyam inanç, bilinç, feraset ve direnişle karmaşık bir savaş cephesinde sürmektedir. Artık meydan sadece Irak toprağı ya da Şam coğrafyası değildir. Bugünün meydanı halkların zihinlerinde ve kalplerindedir. Ve İran İslam Cumhuriyeti Hüseyin'in yaktığı o sönmeyen meşalenin bugünkü mirasçısıdır. Son olarak bu gerçeği yüksek sesle haykırıyoruz. Aşura henüz bitmedi. Zulüm sürdükçe bir Filistinli çocuk hala öldürülüyorsa, yaptırım hala sofralara baskı yapıyorsa Muharrem hayattadır. Ve ne zaman lebbeyk ya Hüseyin nidaları yükselirse, bilin ki vicdanlar hala uyanıktır. Ey Hüseyin! Biz her yıl Muharrem ayında kalbimizi senin kanlı kanatlarına bağlarız ki sen gözlerimizin kör düğümünü kabulünün nuruyla çöz. Böylesi bir büyüklüğü yalnızca Allah'ın Resulü'nün torunundan görebiliriz ey canımız Hüseyin. Sen mazlumun çığlığını daha dile gelmeden işitensin. Sen susuzluğu Abbas'ın kesik eliyle yanıtlayan, sabrı Zeynep'in bakışında anlamlandıransın. Biz her yıl bu ayda gözyaşı ve içli ahlarla Kerbela'nın sokaklarında yürürüz. Belki de yüreğimiz o çadırların yanında bir yerlerdedir hala. Ey Hüseyin, kalbimiz hala seninle ve senin yolunla atıyor. Ve bu yolda can pahasına da olsa varız demek için geldik. Lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin.
Dertlere derman Hüseyin, adına kurban Hüseyin. Dertlere derman Hüseyin, adına kurban Hüseyin. Kim Hüseyin'i olsa hak izzet veren, kim Hüseyin'i olsa hak izzet veren, Hazreti Zehra ona hedet veren, Hazreti Zehra ona hedet veren.
dertlere derman Hüseyin. Adına kurban Hüseyin, dertlere derman Hüseyin. Adına kurban Hüseyin.
Değerli dinleyiciler, programlarımızı İran Radyo Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Zeynep, Zeynep, Zeynep, Şanze hayal, Zeynep, Şane vavan, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Dardajına, Zeynep, Garge bala, Zeynep, Gam gahramani, Zahrani şani, Gam gahramani, Zahrani şani, Ey ruhu bal, iman canım sana. Kurban ey ruhu bal, iman canım sana. Kurban.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Terör, Siyonizmin azinin silahı. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugünkü programımızda sizlerle birlikteyiz. Son dönemde İran İslam topraklarına yönelik vahşi saldırılarını sürdüren Siyonist rejim 24 Horda 1404'te cumartesi akşamı korkunç bir cinayette zalimlerinin doruk noktasını sergiledi. Bu barbar saldırıda İran'ın önde gelen bilim insanlarından olan nükleer fizik uzmanı Dr. Seyyid Mustafa Sadat-ı Ermeki, eşi, 3 çocuğu ve eşinin anne babasıyla birlikte şehit edildi. Şehit Seyyid Mustafa Sadat-ı Kaşan'ın Ermek köyünden bir evladımızdır. Nükleer fizik doktorası sahibi ve Tahran'daki Şehit Beyşli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bu değerli şahsiyet hayatını İslam inkılabının bayrağını yüceltmeyi adamış ve bu yolda tüm ailesiyle birlikte canını feda etmiştir. Sadat-ı Ermeki Arak kentinde doğmuş ve nükleer fizik alanında uzmanlaşmıştı. İran'ın barışın nükleer programında önemli roller üstlendi. Eğitimine Tahran Üniversitesi'nde başlamış, doktora derecesini aldıktan sonra birçok araştırma projesinde de yer almıştır. Araştırma kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşım ile dikkat çeken Sadat'ı nükleer yakıt döngüsü, atık yönetimi ve nükleer güvenlik konularında da uzmanlaşmıştı. Dr. Sadat'ı sahip olduğu derin bilgi ve deneyimi sayesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi kuruluşlarda danışmanlık yaptı. Uluslararası seminer ve konferanslara katılarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Üniversitede hocalık görevini yürütürken birçok gence ilham kaynağı olmuştu. O şöyle derdi: "Eğitim ilerlemenin temelidir. Öğrencilere yapılan yatırım ülkenin aydınlık ve sürdürülebilir geleceğine garanti eder." Ayrıca sık sık şu sözleri de tekrar ederdi: "Öğrenciler bilimin sınırlarını keşfetmeye teşvik edilmelidir. Onlara fikirlerini test edebilecekleri ve gerçeğe dönüşebilecekleri bir ortam sağlamalıyız." Barışçı nükleer teknolojilere önem veren Sadat'ı şöyle diyordu: "Nükleer teknoloji insan yaşamını iyileştirme açısından muazzam bir potansiyele sahiptir. Temiz ve sürdürülebilir enerji üretiminden tutun da tıp ve tarım alanındaki gelişmelere kadar. Ancak bu teknoloji sorumlu ve barışçıl amaçlarla kullanılmalıdır. Bilim ve bilim insanları her toplumun ilerleme ve yenilik temelidir. Bilim düşüncenin, merakın ve insan çabasının ürünüdür. Bir bilim insanı hayat sahnesinden ayrılsa bile onun bıraktığı eserler ve paylaştığı bilgi nesiller boyunca yaşamaya devam eder. Terör bilimin ve teknolojinin gelişmesini engelleyemez. Bilakis düşünce ve ifade özgürlüğünü koruma motivasyonunu da artırır. Terör başarısız bir projede sinestezm acizli ve korkusuyla sadece uygulama yöntemlerinden çeşitlendiriyor. Bir gün silahla, bir gün manyetik bombayla, bir başka gün ise füze ve savaşla. Bu terör rejimi farklı ülkelerdeki muhalif sesleri, fikir önderlerine ve uzmanları susturmaya çalışır. İran'ın bilim insanlarını hedef alarak ülkenin bilimsel ve teknolojik altyapısını zayıflatmayı amaçlar. Ancak unuttukları şey şudur. Bilgi yok edilemez. Bilim insanlarının emeğiyle elde edilen bilgi de kalıcıdır. Gerçek şu ki İsrail rejimi meşru olmayan tam anlamıyla bir terör rejimidir. Hak ve adalete dayalı düşünceleri hazmedemez. Diğer ülkelerin bağımsız ve kendine yeterli olmasını, bilim sahnesinde yer almasını kabul edemez. Bu yüzden çareyi terörde ararlar. Terörist zihniyet kişiyi öldürmenin sorunu çözeceğini sanır. Ancak anlamazlar ki şehitlerin boşluğu cesur ve bilgili yeni alimlerle dolacaktır. Çünkü İran'ı tanımıyorlar, İranlıyı anlayamıyorlar. Yanlış anladıkları için teröre yöneliyorlar. Bilim bir ülkenin kalkınmasının şifresi ve gücünün merkezidir. Bilgi olmadan bağımsızlık ve güç mümkün değildir. İran, şanlı tarihi boyunca ilim ve bilginin merkezi olmuştur. Batı'nın bilim insanlarını büyücü diye yaktığı karanlık çağlarda İran İslam dünyasında bilimde öncüydü. Bugün de bu topraklarda birçok deha ve bilgin yetişmekte, her gün yeni başarılarda bilim sahnesinde parlamaktadır. Bu yüzden bilim insanlarının ortadan kaldırılması bilimin silinmesi anlamına gelmez. Bugün zalim el bu bilim insanlarını bizden almış olabilir ancak düşman unutmamalıdır ki onlar ardında yetiştirdikleri öğrencileri, genç yetenekleri ve yeni öncülerine bırakmışlardır. Bu gençler hocalarının yürüdüğü yolu takip eder. Bilimsel cesaret, özgüven, yenilikçilik ve yoğun kaliteli çalışmalarla bilimin meşalesini taşımaya devam eder. Şehit edilen mazlum bilim insanlarından özellikle Dr. Seyyid Mustafa Sadat Ermeki'nin anısını yaşatıyor, yolunu sürdürüyoruz. O ve ailesi zalim Siyonist rejimin kirli hedeflerine kurbanı oldular. Ancak onların şehadeti bu toplumun damarlarında akan bir kan gibi ilim ve bilimin yolunu daha da aydınlığı kılacaktır. Muhterem dinleyiciler, bu programı takip etmenizden dolayı teşekkürlerimizi sunarken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela öğütləri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen ziynetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onlara miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün 2. bölümünde edep yenilenen ziynetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve letafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat artırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçul Bela öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.